Ayrım 15.
Myron'a baktı. Senin anneni babanı da öldürebilirler dedi Bilgiç Bilgiç. Eğer ölmezlerse ne yapabilirsin biliyor musun? Bir parça şekerlemenin üzerine azıcık zehir koyarsın, onlara yedirirsin. Laika 10 ayak ötede spor güvertesini çevreleyen beyaz parmaklık demirlerinin dibindeydi. Su kanalının içinde yan duruyordu. Teddy gitti, askısından kaldırarak aldı makineyi boynuna astı. Sonra aniden boynundan çıkardı, Booper'ın yanına götürdü. Booper, bana bir iyilik yap, sen götür bunu lütfen dedi. Saat 10 oldu, güncemi yazmam gerekiyor. Ben meşgulüm. Annem seni hemen görmek istiyor zaten dedi Teddy. Yalancı. Yalancı değilim, gerçekten istiyor dedi Teddy. O zaman al bunu da götür giderken. Hadi ama Booper. Beni neden görmek istiyormuş diye sordu Booper. Ben onu görmek istemiyorum ki. Kırmızı kulenin en üstündeki pulu almaya yeltenen Myron eline vurdu birden. Çek elini dedi. Teddy, Laika'nın askısını Booper'ın boynuna geçirdi. Çok ciddiyim bak. Bunu hemen babana götür, daha sonra havuzda görüşürüz dedi. Tam 10:30'da havuzda bekliyorum seni. Ya da soyunduğumuz kabin var ya, onun hemen dışında. Gecikme tamam mı? Kabin ev güvertesinin ta ucunda. Unutma, onun için zamanını iyi ayarla. Döndü yürüyüp gitti. Nefret ediyorum senden. Bu okyanustaki herkesten nefret ediyorum diye bağırdı arkasından Booper. Spor güvertesinin altında güneşlenme güvertesinin geniş uç çıkıntısında güverte garsonunun güneşlenmekte olan yolcuların ıvır zıvırına, örgü torbalarına, üzerleri tozdan kalmak için kaplanmış romanlara, güneş yağlarına, fotoğraf makinalarına, ayağa takılmadan ancak yürüyebileceği kadar aralıklarla dizilmiş 7-8 sıra 75 kadar güverte şezlongu bütünüyle güneş ışınlarına terk edilmişti. Teddy buraya geldiğinde her yer tıklım tıklım dolmuştu. En arka sıradan başlayarak sıralar arasında sistemli bir biçimde ilerleyen Teddy, dolu olsun boş olsun tek tek her şezlongun önünde durdu, kolyerlerin üzerindeki isim paketlerini okudu. Uzanmış yatan yolculardan yalnızca bir ikisi konuştu onunla. Daha doğrusu tek düşüncesi kendine ait şezlongu bulmak olan 10 yaşındaki bir çocuğa, büyüklerin ara sıra yaptığı basma kalıp şakalardan herhangi birini yaptılar. Çocuk oluşu, kafasında tek bir olayı takmış oluşu açıkça ortadaydı. Gel gelelim, belki de genel hali tavrı, büyükleri çocuklarla hemencecik bir sohbete başlamaya ya da onlara laf atmaya çağıran o sevimli ağırbaşlılıktan tümüyle yoksundu ya da çok az nasibini almıştı. Bunda giysilerinin de bir payı olabilirdi. Tişörtünün omuzundaki delik pek sevimli bir delik değildi. Gofre şortunun poposundaki kumaş fazlalığı, şortunun boyundaki fazlalık sevimli fazlalıklar değildi. McArdle'lar dört şezlongu yastıkları yerlerine yerleştirilmiş, sahiplerini bekler durumda önden ikinci sırada yer alıyordu. Teddy şezlongların birine kasten mi değil mi orası pek belli değil, her iki yanında boş kalacak şekilde oturdu. Güneş görmemiş çıplak bacaklarını birleştirerek şezlongun ayak konacak yerine uzattı ve neredeyse aynı anda arka cebinden 10 sentlik küçük bir defter çıkardı. Sonra dikkatini bir anda tek noktaya yoğunlaştırarak sanki dünyada ne güneş, ne yolcular, ne gemi, yalnızca kendisi ve defter varmışçasına sayfaları çevirmeye başladı. Kurşun kalemle alınmış bir iki not dışında defterdeki tüm yazılar tükenmez kalemle yazılmıştı. El yazısı eski Palmer tarzı değil, o günlerde Amerikan okullarında öğretilmekte olan el yazısıydı. Cici bici olmadan okunaklıydı. Çarpıcı yanı akıcılığıydı bu el yazısının. Sözcükler ve cümleler hiçbir anlamda, en azından arda arda dizilişlerinde çocuk elinden çıkmış gibi durmuyordu. En son yazdığı notmuş gibi görünen notu uzun uzun okudu Teddy. 3 sayfadan fazlaydı bu. Günce, 27 Ekim 1952. Ait olduğu kişi Theodore McArdle, A güvertesi 412. Bu günceyi bulan ve Theodore McArdle'a derhal getiren kişi gerektiğince tatminkar biçimde ödüllendirilecektir. Babanın askeri üniformasındaki yaka demirlerini bulmaya çalış ve her fırsatta yakana tak. Sonunda ölüm yok. Ayrıca baban bundan hoşlanacaktır. Yeterli zamanın ve sabrın olduğunda Profesör Mandel'in mektubuna cevap yaz. Artık bana şiir kitabı yollamamasını söyle. Bir yıllık kitap birikti zaten. İçime fenalık geldi artık zaten bu kitaplardan. Adamın biri deniz kıyısında yürürken kötü bir şans eseri kafasına Hindistan cevizi düşüyor. Kafası kötü bir şans eseri ikiye bölünüyor. Sonra karısı şarkı söyleyerek deniz kıyısına geliyor, iki parça olmuş kafayı görüyor, bu iki parça kafayı tanıyor, yerden kaldırıp alıyor. Çok üzülüyor pek tabii, çılgınlar gibi ağlıyor. İşte artık bu noktada şiire daha fazla tahammülüm kalmıyor benim. Diyelim ki bu iki parça kafayı alsa, müthiş kızgın bağırsa kadın kafaların içine, kes yeter diye, yine de yazacağın cevapta bundan söz etme. Oldukça çıngar çıkaracak bir konu bu. Ayrıca Bayan Mandel'in kendisi de şair. Sven'in New Jersey Elizabeth'teki adresini al. Karısını ve köpeği Lindy'yi tanımak hoş olacak. Ama ben köpeğim olsun istemezdim. Doktor Vokavara'ya nefreti için geçmiş olsun mektubu yaz. Yeni adresini annenden al. Yarın sabah kahvaltıdan önce meditasyon için spor güvertesine bir git. Ama meditasyonda kendinden geçme. Bir de yemek salonunda garson o koca kaşığı bir daha düşürürse sakın bayılma. Baban çok kızdı. Yarın kitapları geri vermeye gittiğinde kütüphanedeki sözlükte aranacak sözcükler. Nefrit, milyar, hediye at, hilekar, triumvira. Kütüphaneciye daha şirin davran. Nazlanırsa havadan sudan bir şeyler konuş onunla. Teddy birden şortunun yan cebinden mermiye benzer küçük bir tükenmez kalem çıkardı. Kapağını çekti ve yazmaya koyuldu. Şezlong kenarı yerine sağ dizini masa olarak kullanıyordu. Günce 28 Ekim 1952. Adres ve ödül aynen 26 ve 27 Ekim tarihli güncelerde belirtildiği gibi. Bu sabah meditasyondan sonra aşağıdaki kişilere mektup yazdım. Doktor Vokavara, Profesör Mandel, Profesör Pete, Burgess Hake Jr., Roberta Hake, Sanford Hake, Hake 9, Bay Graham, Profesör Walton. Anneme sorabilirdim babamın yaka demirlerinin yerini ama herhalde takmamın gerekli olmadığını söylerdi bana. Yaka demirlerinin babamın yanında olduğunu biliyorum çünkü valize koyarken gördüm. Bana göre yaşam hediye bir at. Profesör Walton'un annemi babamı eleştirmesi çok tatsız bence. O insanları hep belirli bir tarzda görmek istiyor. Ya bugün olacak ya da 14 Şubat 1958'de 16 yaşıma bastığım zaman. Söz etmek bile saçma. Bu son notu düştükten sonra Teddy sanki yazdıklarının gerisi gelecekmiş gibi dikkatini sayfaya vermeye ve tükenmez kalemini yazmaya hazır vaziyette tutmaya devam etti. Bu arada yalnız birinin kendisini ilgiyle izlediğinden besbelli habersizdi. İlk sıradaki şezlonglardan geminin ön tarafına doğru yaklaşık 4-5 metre ötede ve gözleri kör eden güneşe doğru 5-6 metre yükseklikte genç bir adam spor güvertesinin parmaklıklarına dayanmış izliyordu onu. Hemen hemen 10 dakikadır oradaydı. Ayağını birden parmaklıktan çektiğine bakılırsa belli ki bir karar vermişti genç adam. Teddy'den yana bakmayı sürdürerek bir an durdu, sonra yürüyerek gözden kayboldu. Henüz bir dakika geçmemişti ki şezlong sıralarının arasında münasebetsiz bir dikey çizgi halinde belirdi. Aşağı yukarı 30 yaşlarında, belki daha gençti. Aralıktan dosdoğru ileri, Teddy'nin oturduğu şezlonga doğru insanların ellerindeki romanların sayfalarını hafif, dikkat dağıtıcı gölgeler düşürüp örgü torbaları ve diğer şahsi eşyanın üzerine, ayakta hareket eden tek kişi olduğu düşünülürse, azıcık da fütursuzca basarak ilerlemeye başladı. Teddy, iskemlesinin ayak ucunda birinin durmakta olduğunu ya da durduğu için defterinin üzerine gölge düşürdüğünü fark etmemiş gibi görünüyordu. Ancak bir ya da iki sıra arkasında dikkati kolayca dağılabilen birileri oturuyordu. Kafalarını kaldırıp belki de yalnızca güverte şezlonglarına uzanmış insanların çevrelerindeki birine baktıkları gibi baktılar ona. Genç adamın kendine özgü havalı bir duruşu vardı oysa ve en azından bir eli cebinde kalmak koşuluyla bunu sonsuza kadar sürdürebilirmiş gibiydi. Merhaba dedi Teddy'ye. Teddy kafasını kaldırdı. Merhaba dedi. Elindeki defteri yarı kendi kapattı, yarı bıraktı kendisi kapansın. Bir iki dakika oturabilir miyim diye sordu genç adam sınırsız bir samimiyet içinde. Burada oturan biri var mı? Bu dört şezlong bizim aileye ait. Ama annemle babam henüz kalkmadılar. Henüz kalkmadılar mı? Böyle güzel bir günde, dedi genç adam. Teddy'nin sağındaki iskemleye çökmüştü bile. Şezlonglar öylesine sık yerleştirilmişti ki kolları birbirine değiyordu. Kutsal olana saygısızlık bu, dedi. Kesin saygısızlık. Özellikle üst kısımları olağanüstü kalın yapılı, adeta bir insan vücudu kadar kalın olan bacaklarını uzattı. Genelde doğu sahillerinde giyilen askeri üniformalara benzer giysiler vardı üstünde. Tepede çim makinesi geçmiş gibi dümdüz kesilmiş saçlar, ayaklarda kaba saba eski suratlı ayakkabılar, ikisinin arasında neydi belirsiz bir üniforma, kösele rengi yünlü çoraplar, kömür külü renginde pantolon, yakası düğmeli bir gömlek, kravat yok. Bir de sanki Yale'de, Harvard'da ya da Princeton'daki bazı fazlaca popüler lisansüstü seminerlerine gide gele hakkıyla iyice eskitilmiş izlenim veren bir kruvaze ceket. Tanrım ne ilahi bir gün dedi değer bilir bir sesle güneşe bakıp gözlerini kısarak. Güzel havanın esiriyimdir ben. Kalın bacaklarını bilekten çaprazladı. Aslında gayet normal bir yağmurlu günü şahsıma yapılmış bir hareket saydığım bile olmuştur. O nedenle bu hava benim için Tanrı'nın tam bir lütfu. Konuşma sesi iyi eğitilmiş bir ses olsa da edeceği her lafın gerek Teddy'nin kulağına, gerekse eğer dinliyorlarsa arka sırada oturanların kulağına gerekenden daha yerinde, yani zekice sarf edilmiş, bilgili, hatta eğlendirici ya da canlandırıcı çalınması için kendisiyle anlaşmaya varmış gibi bir hali vardı. Teddy'ye yukarılardan yanlamasına bir bakış atarak gülümsedi. ''Senin aran nasıldır havayla?'' diye sordu. Gülümsemesi yakışıksız olmayan, sohbet canlısı ya da yarenlik arayan bir gülümsemeydi. Ve dolaylı olsa da sonunda kendini hoşnut etmeye yöneliyordu. ''Havanın seni hiç normalin üstünde rahatsız ettiği olmuş mudur?'' diye sordu gülerek. ''Fazla kişisel almam havayı, eğer sorduğunuz buysa,'' dedi Teddy. Genç adam başını geriye atarak güldü. ''Harika,'' dedi. ''Ha bu arada, adım Bob Nicholson. Spor salonunda işi tanışmaya vardırmış mıydık bilmiyorum. Ben senin adını biliyorum tabii.'' Teddy ağırlığını bir kalçası üzerine devirerek defterini şortunun yan cebine sokuşturdu. ''Yazarken seni izliyordum. Ta oradan, yukarıdan,'' diye özetledi hikayeyi Nicholson, eliyle durduğu yeri göstererek. ''Aman tanrım, küçük bir turvalı gibi harıl harıl çalışıyordum.'' Teddy ona baktı. ''Defterime bir şeyler yazıyordum.'' Nicholson gülümseyerek başını salladı. ''Avrupa nasıldı?'' diye sordu sohbet havasıyla. ''Hoşuna gitti mi?'' ''Evet, çok teşekkür ederim.'' ''Nerelere gittiniz?'' Teddy birden öne eğilerek bacağının arkasını kaşıdı. ''Gittiğimiz bütün yerleri saymak şimdi çok uzun sürer. Çünkü arabayla epey uzak yerlere gittik.'' Geriye yaslandı. ''Annemle ben vaktimizin çoğunu İskoçya'nın Edinburgh'unda, İngiltere'nin Oxford'unda geçirdik. Galiba spor salonunda size benimle bu iki yerde de röportaj yapıldığını söylemiştim. En çok da Edinburgh Üniversitesi'nde.'' ''Yo hayır, söylemedin sanmıyorum,'' dedi Nicholson. ''Bu türden bir şeyler yapıp yapmadığını merak ediyordum zaten. Nasıl geçti, pestilini çıkardılar mı?'' ''Efendim, anlayamadım,'' dedi Teddy. ''Nasıl geçti, ilginç miydi?'' ''Zaman zaman evet, zaman zaman hayır,'' dedi Teddy. ''Biraz fazlaca uzun kaldık. Babam New York'a bu gemiden biraz daha önce varmak istiyordu. Ama İsveç'te, Stockholm'dan Avusturya'da Innsbruck'un bazı kişiler benimle tanışmaya geleceklerdi. Onları beklememiz gerekti. Hep böyle olur.'' Teddy ilk kez dosdoğru onun yüzüne baktı. ''Şair misiniz?'' diye sordu. ''Şair mi?'' dedi Nicholson. ''Yok canım, ne yazık ki değilim. Niye sordun?'' ''Bilmem. Şairler hava durumlarını hep çok kişisel alırlar. Duyguları olmayan şeylere kendi duygularını sokuştururlar hep.'' Nicholson gülümseyerek ceketinin cebinden sigarasıyla kibritini çıkardı. ''Ben onların işi sanırdım bunu,'' dedi. ''Şairlerin başlıca ilgi konusu duygular değil midir?'' Teddy sanki onu duymadı ya da dinlemiyordu. Spor güvertesinin üzerindeki çifte bacaya doğru ya da bacanın üzerinden ötelere dalıp gitmişti. Nicholson sigarasını güçlükle yaktı. Çünkü kuzeyden hafif bir rüzgar esiyordu. Arkasına yaslanıp sözlerini sürdürdü. ''Anladığım kadarıyla geride bir alay bayağı huzursuz. Ağustos böceğinin sesinde ne zaman öleceğini haber veren bir işaret yoktur,'' dedi Teddy birden. ''Bu güz akşamında bu yoldan kimseler geçmez.'' ''Neydi bunlar?'' dedi Nicholson gülerek. ''Tekrar et bakayım.'' ''İki Japon şiiri. Öyle duyguyla filan yüklü değil bunlar,'' dedi Teddy. Aniden vücudunu öne doğru dikleştirip kafasını sağa eğdi ve avucuyla sağ kulağına hafif hafif vurdu. ''Kulağımda hala biraz su var dünkü yüzme dersinden,'' dedi. Kulağına birkaç kez daha vurdu, sonra geriye yaslanarak her iki kolunu şezlongun kenarlarına dayadı. Oturduğu yer tabii normal büyüklükte yetişkinler içilmiş yapılmış bir güverte şezlonguydu. Ve Teddy onun içinde görünür bir biçimde küçük kalıyordu. Ama aynı zamanda son derece rahat, hatta huzur dolu görünüyordu. ''Anladığım kadarıyla Boston'da bir alay malumat fürüşü huzursuz ettin,'' dedi Nicholson gözleriyle onu izleyerek. ''Şu son küçük oturumdan sonra. Anladığım kadarıyla Leidecker sınav grubunun tümünü hemen hemen. Sana söylediydim galiba. Geçen Haziran Al Babcock'la hayli uzun bir sohbetimiz oldu. Aslında aynı gece senin bandını da dinledim.'' ''Evet, dinlemişsiniz, söylediniz bana.'' ''Anladığım kadarıyla hepsi epeyce huzursuzlanmış,'' diye üsteledi Nicholson. ''Alın söylediğine bakılırsa küçük çapta bir kör dövüşüne girmişsiniz gece yarılarına kadar. Ölümüne sanıyorum o bandı doldurduğun gece olacak.'' Sigarasından bir nefes çekti. ''Anladığım kadarıyla sen adamları müthiş rahatsız eden bazı kehanetlerde bulunmuşsun, doğru mu?'' ''İnsanların duygusallığa niye bu kadar önem verdiklerini anlayabilsem keşke,'' dedi Teddy. ''Annemle babama göre bir sürü şeyi çok üzücü ya da çok can sıkıcı ya da ne bileyim çok haksız bulmayan insan, insan değildir. Babam gazeteyi okurken bile duygusallaşır. Ona göre ben insanlıktan yoksun biriyim.'' Nicholson sigarasının külünü yana doğru silkti. ''Yani şimdi senin duyguların yok, öyle mi?'' Teddy cevap vermeden önce biraz düşündü. Varsa bile onları şimdiye kadar kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum dedi. Neye yarıyorlar hiç anlamıyorum. Tanrı'yı seviyorsun değil mi diye sordu Nicholson biraz fazla sakin bir sesle. Bir anlamda senin en güçlü yanın da bu değil mi? Bant'ta dinlediklerinden ve Al Babcock'un anlattıklarından. Evet elbette seviyorum onu ama duygusal biçimde sevmiyorum. Kimse kendisini duygusallıkla sevsin dememiş ki o dedi Teddy. Eğer ben Tanrı olsaydım insanların beni duygusallıkla sevmelerini istemezdim. Hiç de güvenilir bir sevgi olmazdı bu. Ananı babanı seversin değil mi? Evet severim hem de çok dedi Teddy. Ama siz benim o sözcüğü kendi istediğiniz anlamda kullanmamı istiyorsunuz anlıyorum. Peki sen hangi anlamda kullanmak istiyorsun? Teddy biraz düşündü. Yakınlık sözcüğünün ne anlama geldiğini biliyor musunuz diye sordu Nicholson'a dönüp. Şöyle böyle bir fikrim var dedi Nicholson kuru bir sesle. Çok derin bir yakınlık duyuyorum onlara. Benim annem babam onlar. Yani birbirimizle uyum içindeyiz filan dedi Teddy. Yaşadıkları süreci hoş vakit geçirmelerini isterim. Çünkü iyi vakit geçirmekten hoşlanıyorlar. Ama onlar beni de Booper'ı da kız kardeşimi yani o şekilde sevmiyorlar. Diyeceğim bizi olduğumuz gibi sevemiyorlar. Bizi birazcık olsun değiştirmeyi başaramazlarsa sevemiyorlar. Bizi sevme nedenlerini en az bizi sevdikleri kadar hatta çoğu kez daha da fazla seviyorlar. Bu da pek iyi olmuyor. Yine Nicholson'a döndü biraz öne doğru kayarak saatiniz var mı acaba diye sordu. 10:30'da yüzme dersin var. Daha vakit var dedi Nicholson kolundaki saate göz atmadan. Gömlek manşetini geriye itti. Onu 10 geçiyor henüz. Teşekkür ederim dedi Teddy geriye rastlanarak. Sohbetimizi 10 dakika daha sürdürebiliriz. Nicholson bir bacağını şezlongun kenarından aşağı sarkıttı. Öne eğilerek sigara izmaritini ezdi. Anladığım kadarıyla dedi arkasına yaslanarak. Vedantik yeniden diriliş kuramına sıkı sıkıya bağlısın. Kuram değil daha çok bir parçası. Tamam dedi Nicholson çabucak. Gülümsedi sonra iki elini alaylı bir kutsama hareketiyle havaya kaldırdı. Bu noktayı tartışmayalım şimdilik. Bitireyim sözümü. Uzatmış olduğu hantal bacaklarını tekrar üst üste koydu. Anladığım kadarıyla meditasyon yoluyla elde ettiğin bilgiler sonunda inancın o ki bir önceki yaşamında Hindistan'da yaşayan kutsal bir kişiydin. Ancak bir bakıma Tanrı'nın gözünden düştün. Kutsal bir kişi değildim dedi Teddy. Yalnızca çok iyi manevi ilerleme kaydeden biriydim. Peki her neyse işte dedi Nicholson. Ama önemli olan dünyaya son gelişinde inanıyorsun ki son aydınlanmaya ermeden önce Tanrı'nın gözünden düştün bir bakıma. Doğru mu bu yoksa ben? Doğru dedi Teddy. Bir kadınla tanıştım ve meditasyonu bırakır gibi oldum. Ellerini şezlongun kenarlarından çekti. Sanki ısıtmak ister gibi poposunun altına soktu. Zaten başka bir vücudun içine girip tekrar dünyaya dönmem gerekecekti. Yani o kadınla tanışmamış olsaydım, ölüp bir daha dünyaya dönmemek üzere Brahma'ya varacak kadar henüz olgunlaşmamıştır ruhum. Ama o kadınla karşılaşmamış olsaydım, ille de Amerikalı bir vücudun içinde dünyaya dönmem gerekmeyecekti. Diyeceğim, Amerika'da meditasyon yapmak ve ruhani bir yaşam sürdürmek çok zor. Bunu yapmayı deneyenlere insanlar hilkat garibesi gibi bakıyorlar. Babam da beni az çok bir hilkat garibesi gibi görüyor. Annemse, o da her dakika Tanrı'yı düşünmemin bana iyi gelmeyeceğini söylüyor. Sağlığıma zararlı diye düşünüyor. Nicholson ona bakıyor, onu inceliyordu. Sanırım o son bantta ilk mistik deneyimini 6 yaşındayken yaşadığını söylemişsin, doğru mu? Her şeyin Tanrı olduğunu anladığımda 6 yaşındaydım. Saçlarım diken diken havaya kalkmıştı falan filan işte, dedi Teddy. Bir pazar günüydü hatırlıyorum. Kardeşim minicik bir çocuktu o zaman. Sütünü içiyordu ve birden gördüm ki kardeşim Tanrı, süt de Tanrı. Yani onun bütün yaptığı Tanrı'yı Tanrı'nın içine boşaltmaktı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Nicholson cevap vermedi. Ama daha 4 yaşındayken fani boyutların dışına sık sık çıkabiliyordum dedi Teddy biraz düşündükten sonra. Tabii sürekli falan değil ama oldukça sık. Nicholson başını salladı. Öyle mi? Dedi. Yapabiliyordum bunu ha? Evet dedi Teddy. Bantta vardı bu. Ama belki de Nisan'da doldurduğum banttaydı emin değilim. Nicholson gözlerini Teddy'den hiç ayırmadan sigara paketini tekrar çıkardı. Fani boyutların dışına nasıl çıkılıyor diye sordu ve arkasından kısa bir kahkaha attı. Yani temelde bir odun parçası bir odun parçasıdır örneğin. Uzunluğu, genişliği. Hayır değildir. İşte yanıldığınız nokta tam burası dedi Teddy. Bir şeylerin bir yerlerde bittiği görüşü yalnızca insanların düşüncesindedir. Ama bitmezler ki. Profesör Pete'e anlatmaya çalıştığım da işte buydu. Yerinden kıpırdayarak çirkin bir mendil çıkardı cebinden. Gri tıkaç gibi bir şeydi, sümkürdü. Bir şeylerin bir yerde bitiyor gibi görünmesinin nedeni çoğu kişinin o şeylere başka türlü bakmasını bilmemesinden dedi. Ama bu bitiyorlar anlamına gelmez. Mendilini cebine koyup Nicholson'a baktı. Bir saniye kolunuzu kaldırır mısınız lütfen dedi. Kolumu mu? Neden? Kaldırın, bir saniye kaldırın. Nicholson kolunu şezlong kenarından birkaç santim yukarıya kaldırdı. Bu kolumu mu? Teddy başıyla evet dedi. Nedir sizce bu diye sordu. Nasıl yani? Bu benim kolum. Bir kol bu. Nereden biliyorsunuz kol olduğunu diye sordu Teddy. Buna kol dendiğini biliyorsunuz. Ama kol olduğunu nereden biliyorsunuz? Onun kol olduğuna dair elinizde bir kanıt var mı? Nicholson paketten bir sigara alıp yaktı. Doğrusunu istersen bu bana ucuzundan okalalık gibi koktu biraz, dedi dumanı dışarı üfleyerek. Şimdi bak Allah aşkına. Bu bir koldur çünkü bir koldur. Bir kere onu başka nesnelerden ayırt etmek için bir adı olması gerek. Yani sen tutup... Yalnızca mantık yürütüyorsunuz, dedi Teddy heyecansız bir sesle. Ne yürütüyorum ne, diye sordu Nicholson haddinden fazla kibarlıkla. Mantık. Bana yalnızca dümdüz akıllı bir cevap verdiniz, dedi Teddy. Ben size yardımcı olmaya çalışıyordum. Fani boyutların dışında canım isteyince nasıl çıkabileceğimi sordunuz bana. Bunu yaparken kuşku yok ki mantığa başvurmuyorum. İlk kurtulmamız gereken şey mantık. Nicholson dilinin üzerindeki bir tütün parçasını parmaklarıyla aldı. Adem'i tanıyor musunuz diye sordu Teddy. Kimi tanıyor muyum? Adem'i, İncil'deki. Nicholson gülümsedi. Tanışmışlığımız yok, dedi soğuk bir sesle. Teddy duraksadı. Kızmayın, dedi. Bir soru sordunuz, ben de... Sana kızdığım falan yok Allah'ını seversen. Peki öyleyse, dedi Teddy. Arkasına yaslanmıştı ama yüzü Nicholson'a dönüktü. Adem'in cennette yediği elma var ya, hani İncil'de sözü geçer. O elmanın içinde ne vardı biliyor musunuz? Mantık vardı. Mantık, bir de entelektüel safsata. Bunlar da işte onun içindekiler.